Donanım Haber'e hoş geldiniz. Bir router incelemesiyle karşınızdayım. İncelediğim ürün Huawei'in Wi-Fi BE3 modeli. Bu modelin en büyük alameti farikası Wi-Fi 7 protokolünü olabildiğince uygun fiyata vermesi. Burada uygun fiyattan kastımız nedir? 2000 liraya Wi-Fi 7 protokolünü bir router'dan alabiliyoruz. Hatta piyasaya baktığınızda Wi-Fi 7 teknolojisini en uygun fiyata veren router kendisi konumunda şu an. O açıdan bakıldığında Wi-Fi 7'yi halka indirmek açısından en uygun fiyatlı ve en mantıklı çözüm diyebiliriz. Ancak burada Wi-Fi 7'yi sunarken bazı noksanlıklar da veriyor. Bunu incelemenin ilerleyen safhalarında daha detaylı konuşacağız. Wi-Fi 7 protokolünün kısaltması BE, Wi-Fi 6'nın AX, Wi-Fi 5'in de AC, diğerleri de BGN diye gidiyor. Bu router Wi-Fi 7'yi yani BE'yi destekliyor. Hatta Wi-Fi AX, AC ve diğer geriye dönük BGN Wi-Fi standartlarını destekliyor. Bunu kablosuz ayarlarından değiştirerek yapabilirsiniz. Çünkü bazen eski ürünleriniz ya da bu protokolü desteklemeyen ürünlerde sorunlar çıkabiliyor. Onun için bu ayarları yapmak gerekebiliyor. 2x2 MIMO anten tasarımına sahip. Bu da bize olabildiğince yüksek bir sinyal dağıtımının işareti. Tek başına bir anlam ifade etmiyor ama bu anten tasarımının bu şekilde yapılmış olması güzel. Güçlü sinyal için. Şimdi Wi-Fi 7'de 2x2 anten tasarımından bahsediyoruz. 2.4 GHz'de 688 Mbps'lık anlık bir transfer hızı. Teorik hızdan bahsediyorum tabii, vadi var. 5 GHz'e geldiğimizde de 2882, toplamda da 3.6 Gigabit per second'lık bir hıza işaret ediyor. Ama router'larda şöyle bir olay var. Size toplam transfer hızını belirtirler. Aslında sizin pratikte kullandığınız o toplamın karşılığı anlamına gelmez. Sizin kullanabildiğiniz, örneğin 5 GHz ağından bağlandınız diyelim, 2882'lik bir teorik hız olacak. Bu teorik hızın gerçek realitede tabii ki yansıması daha düşük olacak. Onun testlerini de yaptım. Onu konuşacağız. Wi-Fi 6'da ise 2.4 GHz'de 574 Mbit per second'a düşüyor hızı. 5 GHz'de de 2402'ye düşüyor hızı. Wi-Fi 6 teknolojisinden bahsediyorum. Wi-Fi 5 ve Wi-Fi 4 gibi eski teknolojilere gittiğinizde bu hızlar daha da düşecek tabii ki. Burada da toplam transfer hızımız 2976 Mbit per second. Şimdi aletin donanımında 256 MB RAM ve 128 MB bir ROM belleği yer alıyor. Üründe 4 tane Ethernet portu var. Bunlardan biri 2.5 Gigabit, diğerleri ise Gigabit port olarak ayrılıyor. Ama burada bir detay söylemem lazım. Eğer 2.5 Gigabit aktif ve diğerlerini 1 Gigabit'te kullanmak istiyorsanız alet bunu veremiyor. Hepsini aktif hale getirdiğinizde kendisi çöküyor ve yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu detayı atlamamak lazım çünkü çalışmayı direkt etkiliyor. Ha, çalışması için ne yapmanız lazım? Eğer 2.5 Gigabit port aktifse, 2.5 Gigabit aktif ettikten sonra yazılımı üzerinden diğerlerini otomatiğe alacaksınız. Otomatiğe aldığınızda sorunsuz bir şekilde çalışacak. Ancak otomatiğe aldığınızda da kendilerini 100 Mbit per second'a çekecekler. Yani portları kendi teorik hızlarını eğer çoklu kullanım yapacaksanız tam anlamıyla veremiyor. Ama tek port üzerinden aktarım yapacaksanız bir sorun yaşamayacaksınız. Bu portların ayrıca her biri WAN portu olarak da kullanabiliyor. Hepsini bağlantı için kullanabilirsiniz. Yani tek işlevli değil, çok yönlü portlar olarak ayrılmış durumdalar. Yaptığım kapsam testinde şunu fark ettim. 120 metrekarelik bir ev ortamındaydım. Bu evin her ortamında test yaptım. Öncelikle modemin bulunduğu odada, çalışma odası olarak da adlandırabiliriz. Orada yaptığım testte 1600 Mbit per second'lık bir anlık gerçek transfer hızı elde ettim. Bu arada telefonu da 2800 Mbit per second'la bağlıydı ama realitede kullanabildiğim 1600 küsürlerdeydi. Diğer odalara geçtikçe bu hızın dramatik bir şekilde düştüğünü göreceksiniz. Çünkü Wi-Fi 7 verdiği, vaat ettiği yüksek hızı sadece çok kısa bir alanda sağlayabiliyor. Mesafe açıldıkça bu hız dramatik bir şekilde düşebiliyor. Tabii ki burada kullanılan router'ın da biraz uygun fiyatlı olmasının yan etkisi var. Yani bulunduğunuz odada 1 gigabit per second'ları rahatça geçebiliyorsunuz. Ama diğer odalara gittikçe 100 megabit per second'larda kalıyorsunuz. Hal böyle olunca da eğer çok hızlı bir internetiniz varsa, yani gigabit düzeylerine yakın bir internetten bahsediyorum, onu tam anlamıyla kullanamazsınız. Ama dediğim gibi bu yaptığım kapsama testi çok değişken bir oran. Yani sizin evinizin duvarının kalınlığı ya da o evdeki elektronik ürünlerin yoğunluğuyla ilgili bile bu yaptığım testin sonuçları değişebilir. Ama ben kendi ortamımda yaptığım için size bu sonuçları aktarıyorum. Bu arada dışarı da çıktım. Bizim evimiz bahçeli. Ev bahçede de bir deneme yaptım. Bu bahçede de 90 megabit per second'ları gördü. Yani 120 metrekarenin de dışına çıkmış oldum. Hal böyle olunca aslında bu sağladığı hızlar güzel denebilir. Çünkü 90 megabit per second da bu kadar uzun bir mesafe için iyi sayılır. Bir de Wi-Fi dalgalarının yayılışını düşünürseniz kendi alanında genişleyerek yayılır. Yani dikey formda yayılmazlar aslında. Hatta orada da şöyle bir not düşeyim. Eğer birden fazla katlı eviniz varsa bir router ya da bir çözüm aldığınızda yukarı katlara interneti yaymak için daha farklı şekilde internet bağlantıları sağlamanız lazım. Çünkü routerlar size dediğim gibi yatay konumda frekansı yayar. Anlık aktarım testinde de 1 dakika boyunca veri transferini ölçüyorum. Burada da 1400 megabit per second'larla 1600 megabit per second'lar arasında gidip geldi. Aslında bakıldığında evet bir Wi-Fi 7 router için düşündüğünüzde bunlar düşük hızlar diyebiliriz. Ama genel bir 2000 liralık router içinde düşünürseniz gene yüksek transfer hızları oluyor. Aslında bu ürünün biraz anlam kargaşası da yaşıyor. Evet, Wi-Fi 7 protokolünü kullanıyorsunuz. Ya bunda bir mani yok. Yani Wi-Fi 7'yi sertifikalı olarak karşılıyor. Ama hızlara geldiğinizde onları karşılamıyor. Bunun tabii ki detaylarına biraz daha neden yapamadığına değineceğim. Network gecikmesi testi yaptım. Orada da 100 milisaniyeyi geçmeyen çeşitli sunuculara ve GTV'ye, köprüye bağlanabildi. O açıdan da sorun olmadı. Wi-Fi 7'nin o düşük gecikme vaadini de sağlayabildi. Termal kamerayla sıcaklığına baktım. Sıcaklığa baktığımda ön tarafta bir sıcaklık dağılımı ilginç aslında. Bir insan poposu gibi düşünün. O şekilde ısı yayılıyor. Hatta görüntüde de şaşırmayın. Üzerinde kimse temas etmedi bu ürün. Arka taraftan da baktığınızda ise ızgaraları var. Buradan ısıyı tahliye ediyor. Orada da sıcaklık ölçümünde 40 dereceleri geçmedi. Bir router için dışarı yansıyan sıcaklığın 40 derecelerde kalması fena değil. Yani aşırı ısınan bir router değil. Benim kullandığım süreçte de bir hafta boyunca açık kaldı. Ve o açık kaldığı sürece bir kapanma ya da veri bağlantılarında sorunlar da yaşamadım. Stabilliği düzgündü. Bu router'da fark ettiyseniz Wi-Fi 7 ismini sıkça söylüyorum. Ama Wi-Fi 7'si ile ilgili de bir şart koşuyorum. Çünkü Wi-Fi 7'nin aslında sağlayabildiği size frekans 320 MHz üzerinden sağlanır. Bu router ise maksimum 160 MHz bandından frekans yayabiliyor. Yani aslında frekans olarak baktığınızda Wi-Fi 7'nin tam hakkını veremiyor. Bir de GHz bandına baktığımızda 6 GHz desteği bu modelin yok. Size maksimum 5 GHz üzerinden verebiliyor. Wi-Fi 7'nin ön protokolünde, gerçek protokolünde 6 GHz üzerinden Wi-Fi 7'yi yaymak var. Ama işin sertifika düzeyinde biraz daha geniş kapsama yayılmak için bu ilerleyen süreçte 5 GHz'in de Wi-Fi 7 kapsamına alınmasıyla sonuçlanmıştı. Ve o yüzden bu router'da da 5 GHz üzerinden Wi-Fi 7 aktarımını görüyoruz. Şimdi band birleştirme var. Ama band birleştirmede şu detay benim dikkatimi çekti. Eğer bantları birleştirirseniz 2.4 ve 5 GHz'i öncelikle 2.4 GHz'e bağlanıyor. Kendi arayüzü içerisinde 5 GHz'e öncelik ver ayarı var ama o ayar tam anlamıyla çalışmıyor. Siz nasıl bağlarsanız bağlayın. Kendisi 2.4 GHz'i temel alarak bağlanıyor. Onun için bantları ayırmanız ve 2.4 ile 5 GHz'i ayrı olarak yapmanız lazım. Hatta bantları birleştirdiğinizde ürünün aktarım hızı da düşüyor. 1 gigabit per second'lara düşüyor. Normalde ne demiştim? 1600'leri görüyor diye. 1600'leri görmesini istiyorsanız bantları ayırmak gerekiyor ve kısa dalga olan 5 GHz'den bağlantıyı sağlamanız gerekiyor. Wi-Fi 7 çok yeni bir protokol olduğu için elinizde çok eski bir Wi-Fi teknolojisi kullanan ürün varsa bağlantıda sorunlar yaşanabiliyor. Bunun için Huawei şöyle bir çözüm bulmuş. Yedek Wi-Fi 5 dedikleri bir teknoloji var. Bu da aslında sizin ağınızı bir Wi-Fi 5 teknolojisiyle klonluyor. Ve sizin eğer eski bir aygıtınız varsa, sürücülüğüyle ilgili bir sorununuz varsa onunla kolayca bağlanmasına olanak sağlıyor. Bu router'ı repeater olarak da kullanabiliyorsunuz. Başka bir deyişle internetinizi yaymak için de kullanabiliyorsunuz. Burada yaymaktan kastım şu. Modemle router ayrı bir şekilde aralarında mesafe var. Bu mesafenin arasında da interneti yayıyorsunuz aslında. Çünkü şöyle düşünün. Wi-Fi mesafe arttıkça sinyalini kaybeden bir şey. Siz o sinyalin tam kaybolmaya başladığı noktaya router'ınızı koyduğunuzda tabii ki gene güçlü bir bağlantı olması lazım. Çünkü olan veriyi yayacağı için tam optimum dengeyi sağlamanız lazım. Onu kablosuz olarak sağlayabiliyor. Siz yani bu ürünü bir repeater olarak kendi ağınızı klonlamak için de kullanabilirsiniz. O açıdan da güzel olmuş. Çünkü bazı router'larda bu kablosuz repeater özelliğinin olmadığını görüyoruz. Bu modelde özellikle yer alması bence fiyatına göre sunduğu artılardan biri diyebilirim. Wi-Fi 7 destekleyen ürünlerin sayısı az denebilir. Samsung'un güncel modellerinde Wi-Fi 7 desteği var. Ama bu ürünün varsayılan haliyle bağladığınızda Samsung ürünler Wi-Fi 6 protokolünden bağlanacak. Çünkü ürünün varsayılan profilinde WPA3 şifreleme kapalı halde geliyor. Onu aktif ettiğinizde Samsung telefonlarınız da Wi-Fi 7 üzerinden bağlanabilecek. Router'u kontrol etmek için iki yolunuz var. Biri web arayüzü, diğeri de telefon uygulaması. Öncelikle web arayüzünü yorumlayayım. Arayüzü detaysız ve ince ayarlar yok. Olabildiğince kullanıcının basit şekilde yapabileceği ve temel ayarları koymuşlar. Aslında çok bu konulara hakim olmayanlar için güzel bir arayüz ama işin artık detayına bakanlar için yetersiz bir arayüz olarak, temel olarak yorumlayabilirim. Türkçe çevirisinde bazı sıkıntılar var. Özellikle kelime bazlı çevirmişler. Hatta güvenlik menüsüne girdiğinizde ölüm saldırıları falan gibi garip ifadeler var. Hatta sel saldırıları, işte yığıntı saldırılar gibi garip ifadeler kullanılmış. Onları İngilizcesinden direkt çeviri olduğu için göz ardı edin derim. Yani İngilizce olarak da kullanabiliyorsunuz bu arada. Türkçesiyle ilgili bazı çevirilerin çok kelime bazlı yapıldığını vurgulamak istiyorum. Güvenlik duvarı var ama ayar imkanı sunmuyor. Özel profiller eklenmemiş. Hazır port profili de yok. Portlar için bazen profiller yükleyebiliyorsunuz. Onun için de bir ayar konmamış. Ebeveyn kontrolü var. Lakin hazır liste olarak güncellenmemiş. Hazır listelerden kastım işte YouTube'a girmesin ya da şu siteye girmesin gibi önceden ayarlanmış profiller olabiliyor. Burada profili tamamen kendiniz oluşturuyorsunuz. Hazır bir profilde gelmiyor. Ana sunucuya IP atama özelliği bulunmuyor. Bazıları özellikle IP atmak isteyebilir. Onu yapamayacaklar. VPN protokollerine de baktığımda sadece 2 tane temel protokol listelenmiş. VPN konusunda daha fazla erişim istiyorsanız onları desteklemiyor. Ve Mac klonlama ve operatörün kısıtlı ayarlarını açma gibi detaylar da yer alıyor. Tek ekranda tüm cihazları göremiyorsunuz bağlı olan. Onları kendi içerisinde kategorize ediyor. O kategorilerden erişmeniz lazım. Kimisi tüm ürün ağlarını görüp kolayca ayar yapmak isteyebilir. Onun için vurguluyorum. Access Point izolasyon özelliği yok. Bu her router'da, aslında temel router'da olması gereken bir detay denebilir. Ama bu üründe yer vermemişler. Ping düşüren ekstra bir ayar seçeneği de yok. Yani ping ile ilgili bir sıkıntınız olursa onu bir ayar seçeneği koymamışlar. Ama Wi-Fi 7 protokolünde zaten pingler ve gecikmeler olabildiğince düşük şekilde olduğu için çok büyük sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Huawei Link Plus desteği var. Bu destekte nedir? Huawei Mesh sistemi diyebiliriz aslında. Bu ağ teknolojisini kullanan ürünleri birbirine bağlamanızı, eşleştirmenize yarayan bir özellik. Ama dediğim gibi biz sadece router'a baktığımız için bu özelliği detaylı olarak deneyemedik. Mobil uygulamaya geldiğimizde ise mobil uygulamanın özelliği aslında bu ürünü kurmak ve temel ayarlarına, durumuna bakmak için olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kurulum işini çok kolay yapmışlar. Yani hiç bilmeyen biri bile çok rahatlıkla bu ürünü kurabilir uygulaması üzerinden. Zaten her şeyi kendisi anlatıyor. Ne yapacağınızı da özel animasyonlarıyla gösteriyor. Ürün çalıştıktan sonraki arayüzde de sizin evinizin bir haritasını çıkarıyor ve bu haritada Wi-Fi sinyallerinin dağılımını da izleyebiliyorsunuz. Buna göre router'ın konumunu da ayarlayabiliyorsunuz. Ancak o kendi tanımını çıkardığı ev profili pek uymayabiliyor. Mesela benim çıkardığı durumda banyoda yer alıyordu router. Tabii ki öyle bir durum yok. Banyoda bir router'ın işi yoktu. Evinizde ama ayarlama özelliği var. Kendiniz isterseniz evin durumunu uygulamaya ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında uygulamanın size webde sunduğu ayarların çoğunu sunduğunda söylemem lazım. Bazı ince ayarlar yok ama genel olarak tüm ayarlarını uygulama üzerinden de yapabiliyorsunuz. Kurulum kolaylığı olması da bir artı. İçerisindeki o Wi-Fi haritalama özelliğinde olması güzel çünkü her bir router'da gene göremediğimiz bir özellik. Toparlayacak olursam Huawei Wi-Fi BE3 aslında 2000 lira dolaylarında Wi-Fi 7 teknolojisini kullanmak için, neymiş bu teknoloji diye merak saranlar için güzel bir giriş cihazı. Ama tabii ki daha fazlasını isteyenler, Wi-Fi 7 protokolünü tam anlamıyla kullanmak isteyenler daha farklı çözümlere yönelmesi gerekebilir diye düşünüyorum. Bu incelemelik benden bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.